Ayrım 13.
Sayfa 115. Bunu da yapmıyor, gene de iddiası büyük. Hakikatten bir nebze olsun ayrılmamak. Maddi bilgilerde bile bu tür belirsizliklerin olduğu bir öyküde, yorum ve yargılara geçince kime güveneceğiz demeye kalmadan, arşivci anlatıcının sanki araştırmasının bütün ayrıntılarını nesnellikle aktarma görevini yerine getirmişçesine, kişisel gözlem ve yorumlara geçtiğini fark ediyoruz. Örneğin, kahramanın içinden geçenleri okuyabiliyor. Birçok defa eline kalemi alıp, Feliciano de Silva'nın bitmemiş öykülerini, vaat edildiği şekilde tamamlamak geldi içinden derken, 1-1, Don Kişot'un köyünden ilk yola çıkışında öyküsünün nasıl yazılacağını hayal edişini bile aktarıyor. Kim bilir, belki de ileride kahramanlıklarımın gerçek öyküsü yayınlandığında, öykümü yazan bilge kişi böyle sabah erkenden yola çıkışımı da şu şekilde nakleder. Al yanaklı Apollon, güzelim saçlarının altın tellerini dünyanın uçsuz bucaksız yüzeyine henüz sermiş, rengarenk küçük kuşlar, kıskanç kocasının yumuşak yatağından çıkıp, La Mancha ufkunun kapılarından, pencerelerinden kendini ölümlülere gösteren altın parmaklı şafak tanrıçasını tatlı ezgileriyle henüz selamlamışlardı ki, ünlü şövalye, La Mancha'lı Don Quixote, rahat kuş tüylerinden kalkıp, ünlü atı Rosinante'ye bindi ve eski meşhur Montiel Ovası'nda yol almaya başladı. 1-2. Bu yazar, Don Quixote'un şövalye romanlarını okuya okuya klişeleşmiş diline de okurun dikkatini çekmek istercesine, bu gibi saçmalıkları art arda sıralıyordu, hep kitaplarından öğrendiklerini örnek alıyor, becerebildikçe dillerini taklit ediyordu. Bu arada o kadar yavaş yürüyor, güneş de öyle hızla ve kızgın yükseliyordu ki, bir beyni olsa sulandırmaya yeterdi, diyor. 1-1-ABC. Alaycı ve ironik tutumuyla nesnellikten çok uzak bir anlatıcı olan bu derleyici yazar, bölüm başlıklarında da yorum yapmaktan kaçınmıyor. Örneğin, Don Quixote'nin ne gülünç bir biçimde şövalyelik ünvanı aldığına dair diye başlık attığı bölümdeki gibi. 1-3. Bu hem dikkatsiz, hem ukala, hem de iddialı derleyici yazar, daha 8. bölümde büyük bir maymun iştahlılıkla öyküyü terk ediyor. Gerekçesi Don Quixote'un kahramanlıklarına dair o noktaya kadar aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığıdır. Bize bunu haber veren anlatıcı, farkında olmadığımız bir gerçeği de haber veriyor. Elimizde tuttuğumuz kitap aslında ilk satırlarda tanıştığımız derleyen anlatıcı değil, ikinci bir yazar tarafından tamamlanmıştır. Ama işin acıklı yanı şu ki, tam bu noktada ve bu yerde bu hikayenin yazarı, Don Quixote'nin bu kahramanlıkları ile ilgili aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığından ötürü özür dileyerek, bu çarpışmayı askıda bırakıyor. 1-8. Burada söze edilen hikayenin yazarı kim? Kuşkusuz ukala derleyici. Gerçek şu ki, bu eserin ikinci yazarı, İkinci yazar kim? Biz okur olarak böyle bir yazarın farkında değildik. Bu ikinci yazar, kayıp metni aramaya çıkan, tıpkı bizim gibi okumaktan hoşlanan, okuduğunun yarıda kesilmesinden de hiç hoşlanmayan bir yazar. Bir tek ihtimal kalıyor, bu ikinci yazar yalnızca birinci ukala derleyici yazarın metnini sessiz sedasız kopyalıyormuş bizim için. Hiç sesini çıkarmamış metin kesilinceye dek. İddiası da yok. Bir okur yazar olarak okumaktan çok hoşlandığı bir öyküyü bizim için, belki de kendi için çoğaltıyormuş yalnızca ve eğer birinci ukala derleyicinin yazdığı metin kaybolmasaymış, bizim bu kopyalayan yazardan haberimiz bile olması gerekmiyormuş. Gel gör ki metin kaybolup metin arayışı başlayınca, bir okur olarak bize ikinci yazarın metnin peşine düşeceği bildiriliyor. ve elimizdeki kitap tamamlanmış bir kitap olduğuna göre ikinci yazar aradığı metni bir şekilde bulmuş demektir. Peki kayıp metnin peşine düşen ikinci yazarın metni aramaya çıktığını bildiren kim? Gerçek şu ki, bu eserin ikinci yazarı bu kadar ilginç bir öykünün unutuluşa terk edildiğine, La Mançalı dahilerin bu kadar meraksız olup arşivlerinde, kütüphanelerinde bu ünlü şövalyeye dair bir takım belgeler bulundurmadıklarına inanamadı ve bu düşünceyle bu hoş öykünün sonunu bulmaktan umudunu kesmedi. Tanrı'nın yardımıyla öykünün sonunu ikinci kısımda aktarılacağı şekliyle buldu. 1.8. Bunları söyleyense şimdiye dek karşılaşmadığımız bir anlatıcı. Belli ki ne olduğunu da ne olacağını da biliyor. Bu olsa olsa kitabın yazarı Cervantes ya da onun anlatıya soktuğu gölge yazar olabilir. Adına ister Cervantes ister gölge yazar diyelim, bu sesin sahibi varsayılan yazarın sesini temsil eder. Kimi eleştirmenler anlatıyı baştan sona izleyen, bölüm başlıklarını yazan, gerektiği yerde müdahale eden ve gerçek yazar Cervantes'e en yakın duran bir gölge yazar açıklamasını tercih ederken, kimileri de ikinci yazarın sürekli rol değiştirip, bazen saf okur, bazen de her şeyi bilen yazar konumuna geçtiğini savunuyor. Dipnot: gölge yazar tezini savunup ona süper anlatıcı diyen Felix Martinez Bonatti'dir. Don Quixote and the Poetics of the Novel, çeviren Diane Fox, Ithaca, New York, 1992. Ruth Anthony El Saffar'a göre bu Cervantes'in sesidir. Distance and Control in Don Quixote, A Study in Narrative Technique, Chapel Hill, 1975. Kimine göre ikinci yazar devreye girdikten sonra artık hep o yazarın değişik sesleriyle karşı karşıyayızdır. Dipnot: George Haley, The Narrator in Don Quixote, Maese Pedro's Puppet Show, Modern Language Notes 80, 1965, 146'dan 65'e. Ama herkesin anlaştığı iki nokta bulunur ki onlar da şudur. İster gölge yazar kimliğinde bir süper anlatıcı, ister kimlik değiştiren ikinci yazar olsun, bu öykünün yazar otoritesine sahip bir anlatıcısı yoktur. Böyle bir anlatıcı bulunmadığından, Don Quixote'de anlatan sesle anlatılan öykü arasında sürekli muhafaza edilen, hiç kapanmayan bir mesafe vardır. Vizcayalı ile Don Quixote'u kılıçları havada bıraktığımız 8. bölümü izleyen 9. bölüm, cesur Vizcayalı ile yiğit Don Quixote arasındaki muhteşem çarpışma noktalanır başlığını taşır. Bu başlıktan da görüleceği üzere cesur ve yiğit sıfatlarının kullanılışı tümüyle ironik olduğu gibi noktalanır diyen ses de sanki üçüncü bir sestir. Bu ve benzeri birçok başka örnekten dolayı ben de anlatıyı sürekli izleyen ve gerçek Cervantes'e en yakın duran bir gölge anlatıcının varlığını savunanlarla aynı fikirdeyim. Martinez Bonatti'nin de ileri sürdüğü gibi bazı bölümlere son derece alaycı ve mesafeli başlıklar atan anlatıcı, Don Quixote'un büyüklüğüne safça inanmış ikinci yazar olamaz. Örnek olarak, dünyanın ünlü şövalyelerinin La Mançalı yiğit Don Quixote'den daha az tehlikeyle atlatabileceği görülmemiş, duyulmamış serüvene dair başlığını 1.20, bu bölümde anlatılacaklara dair 2.9 gibi abes bir başlığı, okurla eğlenen Badinkani'nin dikkatle okuyanların öğreneceklerini söylediği şeylere dair 2.28 ya da başka herhangi bir öyküye değil bu öyküye ilişkin şeylere dair 2.54 gibi başlıkları verebiliriz. Bunları çevirmen koyuyor olabilir ama onun da başta belirttiğimiz gibi bu tavrı almaya ne kişiliği ne de tahsil durumu uygundur. Ta ki çevirmen iş üzerinde yazarlaşmış olsun. Aslında Vizcayalı kesintisi biraz da bu dönüşüme çağrıdır. Bütün okurların yazarlaşması, bütün yazarların da okurlaşması ve sonunda zeki ve yaratıcı okurla bu oyuncu kurgunun yazarının buluşabilmesi için bir tür okur eğitimine davettir. James A. Parr'ın dediği gibi, bazı metinsel stratejiler, ilk bakışta iletişimi zorlaştırır görünseler de, daha dikkatli incelendiklerinde akıllı okurun eğitimine katkıda bulundukları görülür. Dipnot: James A. Parr, Don Quixote, An Anatomy of Subversive Discourse, New York, Dell, 1988, sayfa 55. Üstelik bu okur, okuduğunun bir kurgu olduğunu dürüstlükle kendisine sürekli anımsatan yazarı takdir etmesi beklenen akıllı bir okurdur. İşte öykünün durdurulduğu bu an, Cervantes'in ideal okuruna ulaşma arzusunun dile geldiği andır. Bu öykünün birinci bölümünde korkusuz Vizcayalı'yla ünlü Don Quixote'yi kılıçları havada öfkeyle inmeye hazır bırakmıştık. Öyle ki var güçleriyle karşılaşacak olsalar baştan aşağı iki parçaya ayırıp bir nar gibi yaracaklardı birbirlerini. O ilginç öykü böylesine tedirgin edici bir anda kesilmiş yarım kalmıştı. Üstelik öykünün yazarı devamını nerede bulacağımızı da haber vermemişti. Bu beni çok üzdü çünkü bu kadar az bir kısmı okumanın zevki, bu kadar hoş bir öykünün kanımca çok olan eksiğini tamamlamanın zorluğunu düşündükçe sıkıntıya dönüşüyordu. Bu kadar iyi bir şövalyenin hiç görülmemiş kahramanlıklarını yazma görevini üstlenmiş bir bilginin olmaması bana imkansız ve geleneğe aykırı gibi geliyordu. Serüven peşinde koştukları söylenen gezgin şövalyelerin hiçbiri bu durumda kalmamıştı. Çünkü her birinin bir veya iki adeta özel bilgini olurmuş ki, yalnız yaptıklarını kaydetmekle kalmaz, kafalarından geçen en önemsiz, en gizli düşünceleri bile tarif ederlermiş. Bu kadar iyi bir şövalye, Platir ve benzerlerinin fazlasıyla buldukları şeyin eksikliğini çekecek kadar talihsiz olmamalıydı. Bu nedenle, böyle görkemli bir öykünün eksik güdük kalmış olacağına inanıyor, suçu her şeyi yutan, tüketen zamanın acımasızlığına yüklüyordum. Zaman bu öyküyü ya saklı tutuyordu ya da yok etmişti. 1.9. Bu satırlardan şunları anlıyoruz. Şu andaki anlatıcımız tıpkı bizim gibi bir okurdur. Öyküyü bu noktaya kadar okumuş ve meraklı bir okur olarak, anlatının yarım kalmasına katlanamamış, kayıp metnin peşine düşmeye karar vermiştir. O zaman yalnızca Don Quixote'un değil, yoldaşımız bir okurun serüvenlerini de okumaya hazır ve razı olmalıyız. Anlatıcımız şövalye edebiyatına meraklı biridir. Çünkü bu konuda oldukça deneyimli. Bir okur olarak bize olduğu kadar, belki de bize olduğundan daha çok aklını şövalye romanlarıyla bozmuş, Don Quixote'a yakın olduğunu görüyoruz. Saflığı 8. bölümde anlatıyı terk eden derleyici yazarın bazı tuhaflıklarını, böyle şövalyelerin özel bilginleri varmış, kafalarından geçen en önemsiz, en gizli düşüncelerini bile tarif ederlermiş diye savunmasından belli oluyor. Ama azmi Don Quixote'unkinden aşağı kalmıyor. Kayıp metnin peşine düşüyor ve onu buluyor. Bir gün Toledo'da, Alcana'da dolaşıyordum. Bir delikanlı, bir ipek tüccarına bir takım eski defterler, kağıtlar satmaya geldi. Ben sokakta bulduğum yırtık kağıtları bile olsa, okumaya çok meraklı olduğumdan, bu doğal güdüm beni delikanlının sattığı defterlerden birini almaya itti. Baktığımda Arap harfleriyle yazılmış olduğunu gördüm. Arap harflerini tanıdığım halde okumayı bilmediğim için, bunları okuyabilecek, İspanyolca bilen bir Magripli geçer mi diye bakınmaya başladım. Böyle bir tercüman bulmam çok zor olmadı. Daha eski, zor bir dil bilenini arasaydım onu da bulurdum. Talih karşıma böyle birini çıkardı. Kendisine derdimi anlatıp defteri eline verdim. Ortasından açıp biraz okudu ve gülmeye başladı. 1-9 ABC. Kayıp metin bulunmuştur ama yazar artık tümüyle kaybolmuştur. Kayıp metni arayan ikinci anlatıcımız zaten bir süredir okur rolündeydi. Şimdi bir de çeviriden okuyan biri olarak inanılırlığını iyice kaybetmiş sayılabilir. Magripli'nin bulduğu metnin Arapça başlığı şudur. La Mançalı Don Quixote'nin hikayesi. Yazarı Arap tarihçi Seyit Hamid Badinkani, Arap tarihçisi. Yazarımız bu metni okumak için bir çevirmen bulmalıdır. Magripli ile pazarlığa oturup, yarım kantar kuru üzüm ve iki küp buğdaya, aslına sadık bir çeviri yapması için anlaşır ve işi sağlama bağlamak üzere çevirmeni alıp evine götürür. Çeviri 1,5 ayda tamamlanır. İkinci yazara gelince anlatıcı olarak hükmü sıfıra inmiştir. Çünkü son derece tutarsız, saf, üstelik ön yargılı bir okurdur o. Okuduklarını kendine göre yorumlamakta ancak Don Quixote onunla yarışabilir. Bu öykünün gerçekliği konusunda tek itiraz, yazarının Arap olması olabilir. Çünkü bu milletin özelliklerinden biri yalancılıktır. Ne var ki bize düşman olduklarından hikayenin fazlası değil eksiği olması beklenir. Öyle de yaptığı kanısındayım. Çünkü bu kadar iyi bir şövalyeyi övmeye gelince kalemini cimrilik etmeden kullanabilecekken, kullanması gerekirken galiba kasten sessiz kalmış. En hoş hikayeden beklenebilecek her şeyin bu öyküde bulunabileceğini biliyorum. Eğer iyi bir şey eksik olursa kendi adıma eminim ki suç kahramanda değil, köpek yazarının anlayışsızlığındadır. 1-9. Peki ya Seyyid Hamid Badinkani? O güvenebileceğimiz bir anlatıcı mıdır? Bazı eleştirmenlerin söylediği gibi Cervantes'in metindeki yazar maskesi ya da onun diğer benliği midir? Eğer öyleyse o da yalnızca yazarlık otoritesini kırmak üzere metindedir. Herkesin onun anlattığı öyküyle ilgili çekinceleri vardır. Yazar olarak en aciz olduğu an Don Quixote'un Montesinos'un mağarasına indiği andır. Çünkü Don Quixote'un bu mağarada başından geçenlerin hiçbir şahidi yoktur ve Badinkani de herhangi bir okur gibi orada olup bitenlere dair Don Quixote'un anlattıklarına inanmak zorundadır. Magripli çevirmen bile bazen Badinkani'nin bir takım betimlemelerini gereksiz bularak atlar. Bazı yazdıkları için uydurma olmalı diye araya girer ve kim olduğunu bilmediğimiz biri de Seyyid Hamid'in öyküsüne alaycı açıklamalar ekler. Bu hikayenin tercümanı bu 5. bölüme geldiğinde gerçekliğinden şüphe ettiğini, çünkü bu kısımda Sancho Panza'nın kıt aklından beklenemeyecek bir üslupla konuştuğunu ve bunca inceliği bilmesinin mümkün olmadığını, ancak görevi böyle gerektirdiği için gene de tercüme ettiğini belirtir ve hikayeye devam eder. 2-5. Ya aşağıda konuşan kimdir? Bu büyük öykünün tarihçisi Seyyid Hamid bu bölüme şu sözlerle başlıyor. Katolik bir Hristiyan olarak yemin ederim ki, hikayenin tercümanı ise Seyyid Hamid'in kesinlikle Magripli olmasına rağmen Katolik Hristiyan olarak yemin etmesini şöyle açıklıyor. Nasıl ki Katolik bir Hristiyan yemin ettiğinde yemini ve söyleyecekleri doğruysa, doğru olması gerekirse, yazar da Katolik bir Hristiyan gibi yemin etmektedir. 2-27. Bir de burada konuşan kim? Bu öykünün aslında belirtildiğine göre Seyyid Hamid'in bu bölümde yazdıklarını tercümanı aynen çevirmemiştir. 2-44. Öykünün aslını bilen ama okurdan böylesine titizlikle saklanan anlatıcı kim ve bunu neden yapıyor? Par'ın yanıtı şu. Yazarın bu hınzırlıkları yalnızca kitabın bir kurgu olduğuna dikkatimizi çekmekle kalmaz, aynı zamanda oyuncu bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatır. ne yaptığının son derece farkında olan, karnaval mizahıyla coşan ve bütün bunları yaparken bize bir yandan yeteneğini gösteren, bir yandan okuduğumuz metne almamız gereken mesafeyi öğreten bir yazar. Dipnot, Par, Don Quixote, sayfa 67. Ayrıca Raymond Willis'e göre, Badinjani'nin sık sık başvurduğu tarih diyor ki formülü de, aslında Cervantes'in Kur'an'daki hadisleri parodi etmek üzere başvurduğu bir hınzırlıktır. Dipnot, Raymond Willis, The Phantom Chapters of the Quixote, New York 1953, sayfa 101. Willis'in bulgusuna, Aquinas gibi skolastik düşünürlerin ve Rönesans'taki haleflerinin Aristoteles'i kastederek kullandıkları, filozof diyor ki veya Stagiroslu diyor ki formüllerini de eklemek gerek. Birbirleriyle büyük bir rekabet içinde anlatıyı sürdüren, fakat her biri ötekinden aciz ve bir yandan kendi yazdığının, bir yandan diğerinin yazdığının altını oymak için elinden geleni ardına koymayan bu yazarlar, birinci anlatıcı, ikinci anlatıcı, çevirmen, Seyyid Hamit, münasebetsiz meraklının yazarı, bütün bu anlatıcıları belli bir mesafede durup, zaman zaman araya giren gölge yazar ve kitabın sonunda dile gelen kalem, elbette Cervantes'in en temel ironik oyunudur. Don Quixote'de bu tür oyunlarla karşılaşacağımıza dair daha ön sözde uyarılmıştık. Aylak okur diye başlayan bu ön sözde Cervantes, sunduğu kitabın çok yeni, çok alışılmamış yönleri, denenmemiş taktikleri olacağına dair pek çok ipucu vermişti.